Ayrım 11.
Yalan söylemenin temelinde korku yatar. Korkunun temelinde de kişinin kendine güvensizliği bulunur. Kişinin kendini değerli görerek temel yaşam korkusundan kurtulabilmesi dev bir başarıdır. Yakup Bey dev bir başarı derken yüzünde öyle bir ifade vardı ki bu konuda kişisel deneyimi olduğu izlenimini elde ettim. Ihlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra konuşmasına devam etti. Dış başarı, başkaları tarafından gözlenebilen, ölçülebilen nesne ve davranışları içerir. Parasal yönden zengin olma, şöhrete kavuşma, mevki ve kudret sahibi olma hemen akla geliveren örneklerdir. Çoğu insan istediği para, mal, şöhret gibi dış başarıyı kazanmak için iç dünyasının gelişimini ihmal eder. İç dünyasının gelişimini ihmal pahasına dış başarıya ulaşan kişi, ancak dış başarıyı elde ettikten sonra yaşamındaki dengesizliğin farkına varmaya başlar. Bu nedenle dış başarıyı elde eden kişi çoğu kere gittikçe artarak iç uyum, kişisel ahenk aramaya başlar. Daha önce umursamadığı ilişkilerde samimiyet, derinlik ve dürüstlük gibi konular birdenbire önem kazanmaya başlar. Ne var ki iç dünyanın gelişimini ihmal pahasına dış başarıyı sağlayanların iç başarıyı sağlamaları o kadar kolay olmaz. Burada Yakup Bey konuşmasını yavaşlattı ve her cümleyi benim deftere yazmama olanak sağlarcasına yavaş yavaş söylemeye başladı. Bir insanın iç başarının önemini kavraması ve o yönde gelişim gösterebilmesi için önce temel paradigmasının farkına varması gerekir. Kişi ancak farkına vardıktan sonra paradigmasını değiştirme olanağına kavuşur. İç başarıya ulaşabilmek için eski paradigmanın değiştirilmesi gerekir. Kişiler algılama paradigmalarını değiştirince kendilerini değiştirmiş olurlar. Kişi değişince içinde bulunduğu durumu değiştirir. Durum değişince sorun değişir. Söylediklerini yazıp bitirinceye kadar başka bir şey söylemedi. Sadece ıhlamurundan birkaç yudum aldı. Ben yazmayı bitirince yine konuşmaya başladı. Bir örnek. Söylediklerimi açıklığa kavuşturmak için bir örnek vereyim. Örneğin anlaşılabilmesi için akılda tutulması gereken husus şudur. Kalıplanmış insan paradigması ancak dış başarıyı tanır. Çünkü iç başarı her şeyden önce kişinin öznelliği ve tekliğini tanımayı ve buna önem vermeyi gerektirir. Bu tür bir tanıma ve önemseme ise ancak gelişmiş insan paradigmasında ortaya çıkabilir. Şöyle bir örnekle açıklamamızı sürdürelim. Yılmaz lise son sınıf öğrencisidir ve hem fen derslerinde hem de müzik alanında son derece başarılıdır. Matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerin tümünden en üst notları almasının yanı sıra yazdığı şiirleri besteleyerek beğenilen müzik eserleri de verebilmektedir. Yılmaz'ın ana babası kalıplanmış iseler bu durumu tamamıyla dış başarı kavramlarıyla algılayacaklardır. Yılmaz'ın seçeneklerini hangi seçenek daha çok para, şöhret, mevki, kudret getirir biçiminde değerlendireceklerdir. En çok dış başarı getirecek seçenek doktor olmak ise çocuk tıp fakültesine gönderilir. Yok eğer mühendis olmak daha çok para ve şöhret getirecekse o zaman mühendis olmasına karar verilir. Kalıplanmış ana baba eğer müzisyen olmak en yüksek dış başarıyı getirecekse çocuklarının müzisyen olmasını da kolaylıkla onaylar. Bütün kararlar ana baba tarafından dış başarının türü ve miktarını belirleyen kalıplar çerçevesinde verilir. Yılmaz'ın ana babası gelişmiş insan paradigması içinde düşünüyorlarsa o zaman Yılmaz'la başka türden bir ilişki kurarlar. Gelişmiş insan modeli içinde ana baba, oğlum bu senin hayatın, kendin karar ver, ne halin varsa gör deyip işi bırakmaz. Aktif biçimde Yılmaz'ın karar verme mekanizmasının bir parçası olurlar. Yılmaz, ben doktor olmak istiyorum derse, ana baba tanıdıkları doktorlarla Yılmaz'ın konuşmasını, onların meslek yaşamlarının iç hikayesini öğrenmesini sağlarlar. Sadece doktorlarla değil, çocuklarının mühendislerle, iş adamlarıyla, müzisyenlerle sistematik olarak görüşmeler yapmasına, onların yaşamlarının değişik yönleri hakkında bilgi edinmesine özen gösterirler. Yılmaz'ın elde edebileceği bütün bilgilerin ona ulaşmasına yardımcı olurlar. Bütün bu süreçlerin sonunda Yılmaz bir meslek üzerine karar verdiği zaman yine bu kararı kabul edip pasif olarak bir köşeye çekilmezler. Oğullarıyla sürekli konuşarak, açık iletişim kurarak, niçin bu seçimi yaptığının iyice bilincine varmasını sağlarlar. Bu süreç içinde hiçbir meslek ya da amaç çocuğa empoze edilmez. Üzerinde ısrarla durulan çocuğun bilinebilecek her şeyi öğrendikten sonra bilinçli olarak kendi istediği yönde karar verebilmesidir. Dipnot: Yazarın Yeniden İnsan İnsana kitabında bu kavramlar ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Yılmaz bu tür özgürlük, saygı ve sevgi ortamında seçeceği mesleğin kendine getireceği iç doyum ve huzuru, seçtiği mesleğin yaşam amaçlarıyla uyuşup uyuşmadığını doğal olarak göz önüne alacaktır. İç ve dış başarının kesiştiği optimum noktayı bulma çabasında kendine gerekli her türlü yardım yapılacaktır. Ana baba aktif biçimde sürekli iletişim kuracak ama son kararı verme yetkisini Yılmaz'a bırakacaktır. Dış başarıya yönelmiş, kalıplanmış ana baba Yılmaz namına karar verirken başkaları ne der, Yılmaz başkalarınca nasıl başarılı görülür soruları çerçevesinde düşünür. İç ve dış başarının dengesini arayan gelişmiş ana baba, doyumlu, sağlıklı ve etkili bir yaşamı bulmasında Yılmaz'a nasıl yardımcı olabiliriz çerçevesinde düşünecektir. Yakup Bey ciddi mi konuşuyor yoksa şaka mı yapıyor diye yüzüne dikkatle baktım. Çocuğunun yaşamıyla böylesine ilgilendiği halde ona düşüncelerini empoze etmeyen ana baba görmemiştim. Sadece ana baba değil, gence böylesine yardımcı olan ama yardım çabası içinde ona kendi düşüncesini empoze etmeyen bir yetişkin gördüğümü hatırlamıyordum. Bu yetişkinlere öğretmenler de dahildi. Yakup Bey'e sordum. Siz hiç böyle ana baba gördünüz mü? Yani hayatta gerçekten böyle ana babalar oluyor mu? Yoksa konuyu iyi anlayayım diye mi bu tipleri hayalinizde canlandırıyorsunuz? Yakup Bey'in yüzünde bir hüzün belirdi. Bana şefkatle baktı. Ne demek istediğinizi anlıyorum Timur Bey dedi. Ama emin olun böyle ana babalar, öğretmenler, yetişkinler var. Bir süre konuşmadı. Sanki hayale dalmış gibiydi. Ama büyürken kendi çevremde ben böyle bir insan görmedim diye sözüne devam etti. Verilen örnekteki gelişmiş ana baba gibi davranabilmek sanıldığı kadar kolay değil. Bu tür davranışın temelinde önemli ilkeler yatmaktadır. Bu ilkeler başlı başına bir yaşam felsefesi oluştururlar. Verilen örnekte çocuklarını kendi beklentilerinden, paradigmalarından ayırıp onu olduğu gibi nasıl ise öyle kabul etmeye hazırlanan bir ana baba görüyoruz. Ana ve babalık yapmayı çocuklarına özgü özellikleri tanımak, onları desteklemek ve geliştirmek olarak görüyorlar. Kendi iç değerlerinin ötesinde çocuklarının varoluşunu görüyorlar. Yakup Bey burada konuya biraz daha açıklık getirmek gereğini duymuş olmalı ki yeniden daha önce verdiği örneğe döndü. Gelişmiş ana babanın temel aldığı bazı ilkelere işaret edebiliriz. Bu ilkeler 1- Yılmaz tektir, emsalsizdir. Bu nedenle Yılmaz'ın başarı ve başarısızlıklarının diğer kimselerinkiyle karşılaştırılmaması gerekir. Olumlu ve olumsuz ödüllendirmelerle Yılmaz'ı yönlendirip başkalarına benzetmemeye özen göstermeliyiz. 2. Yılmaz'ın kendine özgü gelişecek yetenekleri vardır. 3. Yılmaz kendine yararlıyı ve yararsızı ayırt edebilecek güç ve yetenektedir. 4. Yılmaz hiç kimseye benzemese dahi değerli ve sevilmeye layık bir insandır. Bu ilkeleri kabul ederek çocuğuyla ilişki kurabilen ana babalar önemli bir iş başarıyı kazanmış kişilerdir. Bu arada Yakup Bey uzanıp önümdeki kağıdı aldı ve üzerine İngilizce bir satır yazdı. Denge nerede? Buraya beğendiğim bir yazarın adını yazdım. Stephen Covey, başarı konusunda ABD'de son 200 yılda başarılı insan üzerine yazılanları gözden geçirdiğinde ilk 150 yılda Amerikan toplumunun daha çok iç başarıya önem verdiğini görüyor. Ne var ki son 50 yıldır başarılı insan üzerine yazılanlar dış başarıya ağırlık veriyorlar. Bana dönerek sizce Türk kültüründe iç başarıya mı yoksa dış başarıya mı daha çok önem veriliyor diye sordu. Babamın anlattığı bir masalı hatırladım. Bir köylü oğluna sen adam olmazsın dermiş. Adamın oğlu vezir olmuş ve babasını sarayına çağırmış. Makamına kurularak baba sen adam olmazsın derdin bak vezir oldum demiş. Baba ben sana vezir olamazsın demedim adam olamazsın dedim diye cevap vermiş. Bu masalı Yakup Bey'e anlattım. İç ve dış başarıya güzel bir örnek dedi. Bugünkü Türkiye'de bütün yayın organlarının dış başarıya dönük oldukları izleniminde olduğumu söyledim. Sağlam kişilik, dürüst ve iyi bir insan olmanın değeri, eğer bu meziyetler para ve şöhret getiriyorsa var, aksi halde meziyetler sanki zayıf insan olmanın belirtileri olarak anlaşılıyor izlenimindeyim dedim. Yakup Bey güldü. Umarım Nesrin'le ilişkini göz önünde tutarak bu sonuçlara varmıyorsundur dedi. İç ve dış başarı konusunu tartışırken Nesrin'le olan ilişkimi hiç düşünmemiştim. Ne var ki Yakup Bey söyledikten sonra birdenbire aklıma geldi. Yakup Bey aslında Nesrin benim dış başarım olmadığı nedeniyle reddetmedi mi diye sordum. Gülerek bana baktı ve daha zengin sosyal ortama girmek amacıyla Nesrin'le evlenmek istediğinizi unutmayın. O da size onunla ilişkinizde kullandığınız ölçütler çerçevesinde cevap verdi diyerek Nesrin'i yargılamaya hakkım olmadığını belirtti. Neyse konuyu dağıtmayalım. Dış başarının daha üstün tutulduğu bir sosyal ortamda yaşadığımızdan şüphe etmiyorum diyerek daha önce sorduğu soruya kendi cevap verdi. Birisi kızım evleniyor dese hemen damat ne iş yapıyor diye sorarız. Arabası var mı, evi, malı, mülkü var mı diye damadın başarı derecesini saptamak isteyenler de az değildir. Burada Yakup Bey'e benim başımdan geçmiş olan aşağıdaki olayı anlattım. Abilerimden biri benim tıp fakültesine gitmemi istiyordu. Tıp eğitimi yerine psikoloji eğitimi göreceğimi öğrenince ne kadar düş kırıklığına uğradığını hatırlıyorum. Bari git de köprü başında dilenci ol sözünü kırgınlık ve kızgınlığını dile getirmek için kullanmıştı. Abimin düş kırıklığının, kırgınlık ve kızgınlığının altında yatan neden, yukarıda belirtilen türden temel ilkeler değil, tanıdıklarının kardeşinin mesleği ne, üniversiteden mezun olunca ne yapacak sorusuna vereceği yanıtın niteliğiydi. Kardeşim tıbbiyeye gidiyor, doktor olacak yanıtının karşısında, edebiyat fakültesine gidiyor, psikolog olacak cevabı sönük ve başarısız kalıyordu. Dipnot: Edebiyat fakültesi psikoloji bölümüne gittiğimden dolayı utandırıldığım ve kendimi eksik gördüğümü hatırlıyorum. Bu tür utandırılmaların çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini İçimizdeki Çocuk ve Yetişkin Çocuklar kitabında ayrıntılarıyla tartıştım. Güzel örnek diyerek Yakup Bey konuşmasına devam etti. Dış başarıya dönük kalıplanmış insanların odak noktası başkaları beni nasıl görür sorusuna dayanır. Bu odak noktası toplumsal görünüm bilincinin ürünüdür ve toplumsal görünüme dönük tekniklere, yüzeysel davranış değişmelerine önem verir. Davranışların altında yatan kronik sorunlarla ilgilenmez. Başarı görünümün, toplum simgesinin, tutum ve davranışların, beceri ve tekniklerin ürünü olarak görülür. İç başarıya dönük gelişmiş insanların odak noktası iç bütünlük, alçak gönüllülük, sadakat, hoşgörü, cesaret, hakkaniyet, sabır, çalışkanlık, sadelik, aşırıya gitmeme gibi iç psikolojik süreçlere dayanır. Dış başarıya önem verme geçerli bir tutumdur. Fakat onun dayanması gereken temel iç başarı olmalıdır. İç başarıya temel olan karakterde zayıflık varsa, dış başarı getirmesi beklenilen teknikler başarı yerine zarar getirecektir. Diğer yönden temeli kişisel bütünlük, alçak gönüllülük, sadakat, hoşgörü, cesaret, hakkaniyet, sabır, çalışkanlık, sadelik, aşırıya gitmeme gibi iç psikolojik süreçler üzerine kurulmuş kuvvetli karakter, insanlarda güven duygusu uyandıracak ve bu zemin üzerine kurulan etkili iletişim becerileri ilişkiye hayatiyet kazandıracaktır. Kişinin iç zenginliğine birincil kaynak adını verelim. Diğer yandan iletişim becerileri ve tekniklere de ikincil kaynak adını koyalım. Birincil kaynağı kuvvetli olan karakteri kuvvetli kişinin ikincil kaynakları yani iletişim teknikleri yoksa bu kişinin yaşamında bazı zorluklar olabilir. Ama bu zorluklar hiçbir zaman iyi iletişim tekniğini bilen ama karakteri zayıf olan kişininki kadar büyük olmayacaktır. Yakup Bey 4-10 Ekim 1992 tarihli Nokta dergisinde yer alan Vehbi Koç'la yapılmış söyleşiyi önüme koydu. Çetin bir dönem geçiriyoruz başlıklı yazıda ünlü iş adamına yöneltilen soruların cevapları yer alıyordu. İşaretli yerleri okumamı istediğini bildiğimden Yakup Bey söylemeden okumaya başladım. Çetin bir dönem geçiriyoruz. Nokta. Sayın Koç, çalışma hayatına kaç yaşında başladınız, sosyal hedefleriniz nelerdi? Koç. 16 yaşında işe başladım. O günden bugüne kadar aile, işime ve memleketime faydalı olabilmek için ticarette ve sanayide bir takım işler yaptım. Bu memlekette varlık sahibi olan vatandaşların, bilhassa iş adamlarının kendi işlerinden başka memleketin kalkınması ve refahı ile meşgul olmalarının lazım geldiğine inanarak Vehbi Koç Vakfı'nı kurdum. Sosyal davalara inanan arkadaşlarla beraber Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nı kurdum. Nokta. Hayır işlerine siz şahsen başladınız. Vehbi Koç Vakfı nasıl kuruldu? Koç. İşe başlayıp biraz para kazandıktan sonra mahallemde, çarşımda, halk arasında muhtaç olanlara yardım etmekten büyük zevk almaya başladım. Şuna inandım ki toplum içinde yardım yapanlara Allah daima yardım eder, birkaç mislini verir. Gerçekten de hayatımda ben bu zevkleri tattım. Allah da bana istediğimden çok fazlasını verdi. Aradan yıllar geçti. İş adamlarının hayır işlerine sosyal bir hizmet olarak sistemli bir şekilde başlamalarının zamanı geldiğine inandım ve bu işte birkaç örnek de vererek öncülük yapmak istedim. Vehbi Koç Vakfı, topluluğun sosyal yardımlarını kurumlaştırma ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 17 Ocak 1969'da Koç Holding'deki %8 hissemi vakfa hibe etmek suretiyle kurulmuştur. Vehbi Koç Vakfı'nın amacı sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında kamu yararına çeşitli hizmetler sağlamasıdır. Vehbi Koç Vakfı bugüne kadar birçok eğitim ve sağlık tesisini kurarak işletilmek üzere ilgili devlet kuruluşlarına devretmiştir. Bunun yanında kendi hizmet anlayışımız içerisinde işletmesini üstlendiğimiz işler de vardır. Nokta. Türkiye'nin en çok şirket kuran iş adamlarından birisiniz. Bu işin sırrı ne? Koç. Birincisi kurduğum müesseselerin devamlılığını sağlamak. Müesseseleşmek, profesyonel yönetim. İkincisi, memlekete faydalı bir kuruluş olarak insanlara iş imkanı sağlamak ve devlete vergi vererek bizden sonra geleceklere örnek teşkil etmeye özen göstermek. Hayatta başarılı olmanın sırrının başkalarının tecrübelerinden yararlanmayı bilmek, verilen öğütleri can kulağıyla dinlemek, ilgili yayınları dikkatle okumak ve kazanılan bilgileri değerlendirmek olduğuna inanırım. Dolayısıyla iş hayatımdaki başarımı mesai arkadaşlarımla kurduğumuz uzun yıllar süren yakın işbirliği sağlamıştır. Bu değerli arkadaşlarımın emeği olmasaydı Koç topluluğu bugünkü duruma gelmezdi. Nokta. Ya Türkiye'nin geleceği? İlginç tartışmalarla yüklü bir dönem geçiriyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Koç. Çok çetin bir dönem yaşamaktayız. Memleketimizi yıkmak için içeriden ve dışarıdan beslenen anarşik hareketler devam etmektedir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu dönemde çekişmeleri bir tarafa bırakıp politikacılar, iş alemi, basın, sendikalar el birliğiyle memleketimizin ayakta durmasına ve yara almamasına gayret göstermeliyiz. Hedefimiz bu memleket varsa hepimiz varız olmalıdır. Bu parçayı okuduktan sonra bir süre sustuk. Ihlamurlarımızdan birer yudum aldık. Yakup Bey, Vehbi Koç gibi bir adamın deneyimleri yabana atılacak türden bir kaynak değildir. Psikolog ve düşünürlerimizin bu kaynaktan daha çok yararlanabilmesini isterdim, dedi. Daha sonra önüme 13 Ağustos 1992 tarihli Hürriyet gazetesinde Ege Cansen'in köşesinde çıkan İş Ahlakı adlı bir yazı koydu. Bu yazıda Ege Cansen ahlakı, parçadan bütünün selametine uygun davranılmasını talep eden kurallar manzumesi olarak tanımlıyordu. Ve yazı şöyle devam ediyordu. İş ahlakı. Bugünkü konumuz iş ahlakı. Parça, iş hayatı içinde bulunan kişi veya kuruluş. Bütün, parçanın hizmet veya mal alışverişinde bulunduğu diğer kişi veya kuruluşların oluşturduğu küme. Kimler var bu kümede? Devlet, belediye, işçiler, müşteriler, satıcılar, ödünç para verenler, pay sahipleri, çevre halkı, diğer ülkeler ve doğa. İş hayatı içinde faaliyet gösteren her kişi, gerçek veya tüzel, bu küme elemanlarından bir şeyler alıyor. Yaşamını ancak onlardan bir şey alarak sürdürüyor. İşçinin emeğini, devletin ve belediyenin altyapı hizmetlerini, tasarruf sahiplerinin ödünç parasını, müşterilerinin gelirini, doğanın ham maddesini, satıcıların ürünlerini, başka ülkelerin mallarını, makinelerini, teknolojilerini, kısaca dolaylı veya dolaysız temas halinde olduğu herkesten ve her şeyden bir şeyler istiyor ve bunlardan yararlanıyor. İş hayatında faal olan kişiler, içinde bulundukları sistemden olabildiğince çok alıp ona az vererek iktisadi, rasyonel davrandıklarına inanıyor. Bir süre sonra da bu ortamda daha iyi işler yapmam mümkün değil, hatta yaşamamız bile bir mucize şeklinde yakınmalarda bulunuyor. Acaba ortamı yaşanmaz hale kim getiriyor? Şimdi gelelim sorunun en çetrefil yönüne. Olaya münferit iş adamı açısından bakacak olursak şöyle bir düşünce dizisi bulabiliriz. A. Eğer total sistemi ben tek başına kollar, diğer iş adamları kıllarını bile kıpırdatmazlarsa total sistem iyileşmez. Üstelik ben cepten vermiş olurum. B. Eğer tüm diğer iş adamları total sistemi kollarsa ortam çok iyi hale gelir. Benim hiçbir şey vermemiş olmam bu iyileşmeyi engellemez. Üstelik bu suretle hem iyi bir ortamda iş yapar hale gelirim, hem de cebimden bir şey çıkmamış olur. Bu karar verme yöntemiyle hareket eden iş adamları teker teker ele alındığında iktisadi davranmış gibi gözükürlerse de hepsine bir arada baktığımızda gördüğümüz tablo gayri iktisadidir. Toplum düzeni işte bu noktada ahlak denen kurumu devreye sokmalıdır. Ahlak yazının başında verdiğimiz tanıma göre parçadan bütünün selametine hizmet eden bir davranış biçimi beklemektedir. Bugün ulaşmış oldukları medeniyet ve refah seviyesiyle bizlerin gözlerini kamaştıran bir Japonya'nın veya bir Almanya'nın toplumsal düzenlerine dikkatle baktığımızda ahlak kurumunun çağdaş anlamıyla ve bütün yaptırım mekanizmalarıyla devrede olduğunu derhal fark ederiz. İktisadi problemlerin çözümünü bilgisayarlı birkaç bilgili kişinin Ankara'da kapalı kapılar arkasında bulabileceğini sanmayalım. Hele hele biz bu memleketi alü-lala yapmaya çalışıyoruz, sizden sadece bize oy vermenizi istiyorum diyen bir zihniyete de alkış tutmamamız gereklidir. İş adamının akıllısı da ahlaklı olanıdır. Son söz, bindiği dalı kesen, bindiği dalı bilmeyendir. Ben yukarıdaki parçayı okurken çaycı ıhlamurlarımızı tazelemişti. Vehbi Koç'un söylediği ile Ege Cansen'in yazdıkları arasında tam bir anlayış birliği gördüm. Görüşümü Yakup Bey'e ilettim. Yakup Bey benimle hemfikir olduğunu söyledi ve bu iki yazı sonra ele alacağımız daha başka kavramları da içerdiğinden onlara tekrar dönebiliriz dedi. Yakup Bey şimdi söyleyeceğim önemli der gibi bir yüz ifadesiyle konuşmasına devam etti. Çiftçi ilkesi. Çiftçi nasıl bir doğa içinde çalıştığını bilmek zorundadır. Doğanın kurallarını istediği gibi değiştiremeyeceğini bilir ve doğa kurallarını öğrenerek o kurallar içinde çalışması gerektiğinin bilincindedir. Bu nedenle iyi çiftçi zamanı geldiği zaman tohumu eker, sular, çapalar, gübresini verir ve ancak en sonunda ürün almaya hak kazanır. Çiftçinin uyması gereken doğa kuralları olduğu gibi insanın duygu, düşünce ve davranışına ilişkin psikolojik yönleriyle ilgili uyulması gereken doğa kuralları vardır.